Kıymetli dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Balkan Kongre Merkezi özel programımızda İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri adıyla gerçekleşen panelimizi konuşmak üzere buradayız. Konuklarımız Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hatice Kahyaoğlu Süt. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Ve merkezimizin yönetim kurulu üyelerinden doktor öğretim üyesi Tülay Tekin Yılmaz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Gayet başarılı bir etkinlik gerçekleşti. Ben de bu etkinliğin sonunda küçük bir müzik dinletisiyle katkı sunmuş oldum. 2016 yılında yapmış olduğumuz Adı Kadın Türküler albümünden bahsettik. Birlikte kadınlarımızla türküler söyledik. Onlar da bana eşlik ettiler. Çok keyifli bir etkinliği hep beraber sonlandırdık. Ben de ayrıca bu güzel etkinlik için sizlere teşekkür edeyim.
Biz de çok teşekkür ederiz. Renk kattığınız etkinliğimize.
Biz de size teşekkür ediyoruz.
Panelimizde bir mahalle muhtarı, bir kooperatif girişimcisi, sanayide otolastikçi ve tekvando hakemi, ilk Etus kadın şoförü ve eğitmen ve bir futbol hakemi kadın arkadaşlarımız vardı. Çok güzel hikayeler anlattılar. Başarılarını bizlerle paylaştılar. İlk olarak hocam size sormak isterim. Etkinlik nasıl planlandı, beklediğiniz gibi oldu mu? Kısaca dinleyicilerimize bundan bahsedelim.
Evet, teşekkür ediyorum. Etkinliğimizi tabii ki 8 Mart Kadınlar Günü çerçevesinde planladık. Ve her yıl farklı farklı etkinlikler planlıyoruz. Bu yıl da ilham veren kadınlardan bir etkinlik planlayalım diye düşündük. Ve yönetim kurulu olarak toplandık. Çevremizdeki Edirne'deki ilham veren kadınlara ulaştık. Yani ilham veren ne demek? Erkeklerin egemen olduğu mesleklerde çalışan ve kendi içlerinde yaşadıkları sorunlar olan ve var olmaya çalışan kadınlarımıza ulaştık açıkçası. Ve kendileri de sağ olsunlar büyük bir memnuniyetle katıldılar etkinliğimize. Ve çok güzel şekilde de sonlandırdık. Sizin de müzik dinletinizde çok güzel bir etkinlik oldu. Adı Kadın Türküler. Daha da bir etkinliğimizin değerini artırdı, kıymetini artırdı. Bu şekilde planladık ve güzel oldu.
Çok teşekkür ederiz hocam. Sizleri radyomuzda konuk etmişken isterseniz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizden de biraz bahsedelim. Merkezimizin amacı nedir, neler yapıyorsunuz? Bunları da bizimle paylaşırsanız seviniriz.
Evet. Merkezimizde biz yönetim kurulu ve yönetim olarak hepimiz ayrı alanlardan bir araya gelmiş öğretim üyeleriyiz. Ve hepimizin ortak bir amacı var. Şimdi merkezimizin misyonundan bahsetmek istiyorum. Kadın erkek fırsat eşitliği perspektifiyle aile içinde, eğitim ortamında, çalışma hayatında toplumun her kesimindeki, her yaştaki kadınların yaşadıkları sorunları görünür hale getirerek farkındalık oluşturacak önleyici, destekleyici faaliyetler yürütmek ve çalışmalar yapmak. Vizyonumuz da bu çerçevede tabii ki ilerliyor. Kadının ve ailenin güçlendirilmesi için tüm çözüm sürecine katkıda bulunmak bizim faaliyetimizin amacı. Biz her alandayız. Yani biz hem üniversitedeyiz, hem yereldeyiz, her alandayız. Kadının, ailenin, çocuğun, yaşlının olduğu her yerde, her sorunda aslında yer almaya çalışıyoruz. Yani görünür olmalarını sağlamaya ve çözüm sürecinin başlaması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.
Merkezinizin yapmış olduğu etkinliklere, duyurulara ulaşmak üzere sanırım sosyal medya hesaplarınız, internet sayfanız var.
Evet, dev sayfamız var. Rektörlük sayfasına ulaşabilirsiniz. Türkcam yazarak ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram sayfamız var. Türkcam Trakya Üniversitesi şeklinde Instagram sayfamızda bulunmakta. Tüm etkinliklerimizi buradan paylaşıyoruz.
Evet. Üniversitemizde Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de sizin gerçekleştirmiş olduğunuz etkinlikti. Peki hocam 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi nedir, hikayesi nedir? Bunu bir dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz?
Çoğu kişi bunu bilmiyor. Tabii 8 Mart kutlanıyor ama neden kutlanıyor? Aslında niye kutluyoruz? Yani altında yatan neden aslında acı bir hikaye. Ama tabii kadının toplumda güçlenmesi için ve kadının görünürlüğü için biz bunu daha görünür hale getirmek için kutlamalar şeklinde ele alıyoruz. Hikayesinden bahsetmek istiyorum. Burada Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişinde şöyle bir olay yatmakta. Kadınların verdiği bir savaş bu. 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisi eşit işe eşit ücret şeklinde uzun çalışma saatlerini, işte insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevlere başlıyorlar. Tabii bu grevler ve kadınların bu grevleri yapması hem fabrikanın sahipleri hem çevre tarafından olumsuz karşılanıyor ve neden çıktığı belli olmayan bir yangın çıkıyor fabrikada ve barikatlar var fabrikanın önünde, kadınlar da kaçamıyorlar. Dolayısıyla 129 işçi can veriyor. Bu da aslında bugün oluyor, 8 Mart gününde oluyor ve 52 yıl sonra 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde kadın haklarının kazanılması, kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl kadın günü olarak kutlanmasına karar veriliyor.
Böyle bir geçmişi var bugün, evet, diyorsunuz. Peki hocam, Türkiye'de 8 Mart'la ilgili kutlamalar, evet, veya bu konuyla ilgili çalışmalar ne zaman başlamış?
Evet. Türkiye'de kadın hareketi aslında Osmanlı döneminde başlamış. Yani çok eski bir dönemde. Aslında kadınlar her zaman var olmak istiyorlar. Yani Türkiye'de kadın hareketi Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde biraz azalmalar görmüşüz ama 1870'lerden bugüne kadar halen devam etmekte. Hatta 1918 yılında Kadınlar Dünyası dergisinde kadınlar bir yazı yazmışlar ve artık kadınlık böyle yaşamayacak, yaşayamaz, buna katiyen emin olunuz, artık değişmesi gereken çok şey var şeklinde açıklamalarda bulunmuşlar. Yani bu da 1918 yılında, oldukça eski bir zaman diliminde. Daha sonrasında dünyada ve Türkiye'de ilk kez 1921 yılında iki kız kardeş Rahime ve Cemile hanımların girişimiyle ilk girişimler başlamış ve ülkemizde 8 Mart bu şekilde gündeme gelmeye başlamış. Ve 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tekrar askeri junta yönetimi tarafından 4 yıl süreyle de hiçbir kutlama yapılmasına izin verilmemiş ama 1984'ten beridir de kutlamalar ve devam ediyor ülkemizde.
Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, evet, devam ediyor. Ben de biraz önce o sunumu yaptığım ilk konseri 2013 yılında Adı Kadın Türküler adıyla vermiştim. Daha sonra o albümleşti. Evet. 2016'da o konularla ilgili hep etkinlikler yapmaya devam ettik. Türk toplumunda kadın erkek fırsat eşitsizliğinden bahsedebiliriz sanırım. Çünkü panelde de bu konuda bir konuşma yapmıştınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, şimdi kadın erkek fırsat eşitsizliğinin altında yatan asıl neden aslında ataerkil toplum olmamız. Yani dünya genelinde tabii ki ataerkillik, bu çok eski çağlardan beridir gelmiş olan ve toplumsal yapıyı değiştiren bir durum. Soyda babayı temel alan, ailede çocukları baba soyuna mal eden ve toplumda yönetimde erkeklerin güç sahibi olduğu, kadınların çoğunlukla dışta tutulduğu bir düzeni ifade ediyor bu. Aslında çok eski çağlarda, ilk çağlarda kadın erkek birlikte avcılık yapıyorlarmış, yani birliktelermiş. Ama zamanla yerleşik hayata geçirdikçe, çiftçilik, işte tarım başladıkça, elde edilen gelir ve zenginlik arttıkça erkekler de mevcut güçlerini bu yönde kullanmaya başlamışlar. Yani biz güçlüyüz, kadınlar daha zayıf ve biz bu zenginliğin, bu her şeyin hakimi olmalıyız şeklinde. Yani bu soy bağı da tabii ki ataerkil toplumun oluşmasına neden olan bir durum. Dolayısıyla bu kadının her zaman, yani mevcut olduğu, bulunduğu toplumdaki ataerkilitenin düzeyi, kültürel yaklaşımlar, hepsi cinsiyet eşitsizliğini, endeksini diyelim, belirleyen bir etken. Ve ne kadar bu eşitsizlik oranı yüksek olursa o kadar dezavantajlı oluyor kadın toplum içerisinde. Bu iş hayatında, aile hayatında, her türlü alanda kadın olumsuz yönde etkileniyor açıkçası.
Bir de hocam, konuşmanızda cam tavan sendromu başlığıyla açıklamalar yapmıştınız. Onu da bir açıklayabilirsiniz.
Evet, evet. Şimdi çok bilinen bir terim değil. Cam tavan sendromu aslında bilimsel bir terim, bu terim. Yani cam tavan, görünmeyen aslında bir bariyer var. Bariyeri geçemiyoruz ama şeffaf bir bariyer gibi görünüyor ama geçilmiyor. Sert bir bariyer, o anlamda kullanılıyor. Bu kadınların daha üst pozisyonları elde etmelerini engelleyen, maddi olarak var olmayan engeller, yapay bariyerler, yani görünmeyen bariyerler oluyor. Bu sendrom kadın çalışanların kariyer geliştirme yolculuklarında bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların üst yönetim basamaklarına ulaşmalarını engelleyen görünmeyen cam tavan ifadesini kullanıyoruz. Kadınlar tabii ki bulunduğu toplumda yönetimsel anlamda ne kadar çok yükselirse, ne kadar çok yere gelirse, örneğin hani belediye başkanı sayımız artarsa, işte milletvekili sayımız artarsa, bakan sayımız artarsa gibi, hem yerelde hem de mecliste, o kadar aslında o ülkenin gelişmişliğini de gösteriyor. Yani bizim bu bariyerleri aşmaya başladığımızı gösteren bir durum bu. Ve cam tavan sendromu da literatürde de var sonuçlar. Bu sendromu yaşayan kadınların da hayal kırıklığı, stres, motivasyon düşüklüğü, işten çıkma, depresyon gibi durumlara kadar mal olan durumları var. Hatta bir bayan Belgrad Ormanı'nda kayboldu biliyorsunuz.
Evet.
Vefat etmiş, bugün haberini aldık. Kendisi Belgrad Ormanı'na hava almaya gidiyor ama altında yatan neden iş yerinden işten çıkarılması, tazminatını alamaması, mobbinge uğraması ve bunların vermiş olduğu psikolojik ağırlıkla kendini hava almak için ormana atıyor. Ve sonuç maalesef ki çok kötü. Yani bu en hezimetli durum tabii ki. Yani kadınların yaşadığı, çalışma hayatında yaşadığı sorunlar gerçekten çok fazla. Bu bariyerleri aşmalıyız. Yani kadın erkek fırsat eşitliği tabii ki biz bu demek değil ki hani kadınlar her alanda önde olsun demek değil. Eşitlik tabii ki hani bazen bizim de yapamadığımız şeyler olur. Erkeklerin de yapamadığı şeyler olur. Ama birbirimize ortak yardım ederek ailede olsun, iş yaşamında olsun birlikte yürümemiz gerekiyor. Önemli olan bu. Kimse birbirini yormadan, zorlamadan bu yaşamı sürdürmemiz gerekiyor. Engelleri de böylelikle aşabileceğimizi düşünüyorum.
Evet hocam, zaten kadın ve erkek birbirini tamamlayıcıları
tabii
diyebiliriz.
Ki.
Beraber hayatı sürdürmek durumunda kadınlar ve erkekler. Çünkü birliktelik olmadığı zaman yaşam sonlanıyor zaten. O yüzden el birliğiyle bu eşitliği sağlamamız gerekiyor. Eşitsizlikler varsa bunları gidermemiz gerekiyor.
Evet.
Maalesef ülkemizde gerçekten bu anlamda olumsuz birçok durumla karşılaşıyoruz, haberlerle karşılaşıyoruz.
Evet.
Ben 2016 yılında bahsetmiş olduğum albümü yayınladığımda, 2015 yılında gitmek üzereyken 8 Mart'ta yayınlamak gibi bir takıntım vardı. İlla Kadınlar Günü'nde kadınlara armağan edelim, annemize, ninemize, dedemize, eşimize. O dönemde herkesin hatırlayacağı Özgecan cinayeti işlenmişti. Ben de onun o dönemde çıkarılmasının doğru olmadığını düşündüm ve o albümü yayınlamamıştım. Maalesef bunlar sonlanmadı. Yeteri kadar demek ki yol kat edememişiz.
Evet.
Bu konuştuğumuz konularla ilişkili bir soru daha yöneltmek isterim.
Tabii ki.
Cinsiyet eşitsizliği endeksi var.
Evet.
Bu endekste ülkemizin durumu nasıl?
Tabii Avrupa Birliği endeksi. Yani bunun bir puanlaması var. 100 üzerinden puanlanıyor. Ve burada bizim ülkemiz açıkçası son 3 ülke içerisinde. Yani Türkiye, Japonya ve Güney Kore son 3'ü oluşturuyor. Tabii buradaki etken ne? Ülkelerin kültürü, gelenek, inançlarına göre farklılıkların olması ve bu 3 ülkenin bizde dahil olmak üzere kültürel yapılarında eşitsizliğin ve ataerkiliğin daha yüksek oranda olması aslında eşitsizlik ve kadınların dezavantajlar görünmesine yol açıyor. Ülkemiz Avrupa'da da en son sırada açıkçası ama dünya geneline baktığımızda 127. sırada. Yani oldukça kötü bir endeks oranında görünüyoruz. Kötü bir skor, evet. Ve %64 oranında 146 ülkenin arasında 127.yiz. Yani 100 üzerinden 64 puan almışız. Ve 127.yiz ve toplamda kaç ülke var? 146 ülke var. Düşünün, oldukça. Yani eşitsizliğin boyutu gerçekten oldukça yüksek.
Daha çok yol almamız gerekiyor.
Daha çok yol almamız gerekiyor. Çok şeylerin değişmesi gerekiyor. Farkındalık gerekiyor. Anlayış gerekiyor. Kadın erkek bir olmak gerekiyor.
Tabii bu çalışmalarla biraz önce yapmış olduğunuz, gerçekleşmiş olan paneldeki örneklerin artmasıyla bunlar aşılacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Sizler de merkez olarak, bizler de üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tabii olumsuz bir tablo görünüyor ancak bizim tarihimizde Türk kadınına ilham veren isimler desem size
tabii
kimleri
ki
sayarız, onlardan da örnekler
evet
verelim. Olumlu örnekler de olsun.
Tabii ki, tabii ki. Olumlu örneklerimiz de çok fazla. Yani 1870'lerde kadınlar artık seslerini medyada duyurmaya başlamışlar. İşte 1918'ler, oradan sonra tabii 1980'ler gibi pek çok dönemlerden geçmişiz. Her bir dönem kadının hayatını, kadının eğitimde çalışmasını etkilemiş. Ama bu dönemlerde de hep ayakta kalmaya çalışan ve mesleklerinde erkeklerle birlikte yol almaya çalışan ve sadece mesleklerin kadın erkek mesleği olmadığı, hem kadının hem erkeğin aynı mesleği yapabileceği çalışmalarını sürdüren pek çok kadınımız olmuş. Örnekler mesela kimler var? İlk kadın belediye başkanlarımız var, ilk kadın doktorumuz Safiye Ali var, Türkan Akyol var, ilk kadın bakanımız var gibi ilham veren kadınlarımız. Hatta Safiye Ali'den ben bir örnek vermek istiyorum. Safiye Ali ilk Türk kadın hekim. Tıp fakültesine kadın öğrenci kabul edilmediği için Almanya'ya gitmiş kendisi ve Almanca dili olmadan gitmiş, orada öğrenmiş ve oradan mezun olmuş. İlk muayenehaneyi açan Türk kadını kendisi. Ve açıkçası kadın olduğu için onun daha düşük ücretle muayene yapmasını istemişler. O da hayır ben yapamam, erkeklerle aynı ücretle yapıyorum ama sizin ihtiyacınız varsa tabii ki size ücretsiz de muayene yaparım şeklinde yanıt vermiş. Pek çok bakım evinde çalışmış, destekler yürütmüş, ilk öğretim üyesi olmuş gibi. Yani sağlık alanında da öncü olmuş kadınlara. Kimyagerimiz var. O da erkeklerin dersleri bittikten sonra kadınlara ayrı derslerin verildiği dönemlerden geçmiş. Hatta evlendirilmeye çalışılmış, cinsiyetçi önyargılarla uğraşmış. Yani neden demiş fen derslerinde, kanunlarda, buluşlarda hep yabancı isim kadınlar var, niye Türk kadınları yok? Ben de olacağım demiş ve katılmış. Doktor derecesini alan ilk Türk kadın olmuş. Asistanlık teklifi almış yurt dışından da. Tebrik ödülleri almış. Ve gerçekten ülkemizde onura etmiş kendisi. İlk Türk kadın mühendis var. Köprü çalışmasında bulunmuş. Hatta kadının dağ başında ne işi var demişler o dönem. Köprü inşaatında kendisi çabalamış ve çalışmış. Köprüye de o dönem Kız Köprüsü adını vermişler. Bakar mısınız? Evet. Yani bir kadın yaptığı için Kız Köprüsü adını vermişler. İlk Türk kadın emniyet müdürümüz Feriha Sanerk. Bu da ilk siyasal bilgiler fakültesi mezunu. İlk kadın mezun. Kaymakamlık kursunu bitirmiş ancak kaymakamlık görevi verilmediği için kadınlara yapamamış. O da ilk kadın emniyet müdürü olmuş. Ve kadınlara da kaymakamlık hakkı 1991 yılında ülkemizde tanınmaya başlamış. Ve ilk örneklerimiz artık tabii ki kadınlar her alanda. Bugünkü ilham veren kadınlardan da gördüğünüz sanayide de varız. Otobüs şoförlüğü de yapıyoruz. Her alanda varız yani biz. Olmalıyız kesinlikle. Ve bu şekilde cinsiyet eşitliği endeksini de yıkacağımızı düşünüyorum. Yükselteceğimizi düşünüyorum.
Bizler sayesinde. Biz de öyle umuyoruz. Tabii burada en büyük teşekkür Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'e.
Çünkü bugün çok medeni olan, öyle görünen ülkelerde kadının hakkı yokken biz de çok daha erken sevgili atamız görmüş bunları ve kadınlara aslında bu hakları teslim etmeye başlamış. Umuyoruz ki uygulamada da çok daha iyi bir noktaya geliriz. Şimdi sevgili Tülay hocamıza bir dönelim. Hocamızdan da etkinlikle ilgili düşüncelerini aktarmasını rica ederim.
Teşekkür ederim Evrim Hocam. Bizim etkinliğimiz öncelikle tabii sizin de katılımınız için ayrıca teşekkür edelim. Sizin varlığınız da daha da renkli bir hale geldi, daha neşeli oldu. Türküleriniz kadın türküleriydi. Kadına dair özel bir günde hep beraber kadınları coşturdunuz. Birlikte tek yürek olabildik.
Biz bunun için varız efendim her zaman. Evet, insanlara moral vermek için.
Evet çok keyifliydi gerçekten. Sizi de canlı dinlemek nasip oldu. Şansına erdim. Çok da güzeldi. Ayrıca kendi adıma da teşekkür ediyorum. Biz bu etkinliği yönetim kurulu olarak düşünürken 8 Mart'ta güzel örnekleri ön plana çıkarmayı istedik. Dünyamızın geldiği bu noktada çevremize baktığımızda hem ülkemizde hem de tüm dünya genelinde yaşadığımız olayların hepsi moral bozucu olaylar ve bizi karamsarlığa iten meselelerle uğraşıyoruz. Fakat kadınların artık kadın olmaktan kaynaklı olarak yaşadıklarını düşündüğümüz dezavantajlı hallerini aşmaya başladığını görmek bize umut veren bir şey. O yüzden biz bu 8 Mart'ı özellikle hani bu hepimizin mutsuz hissettirdiği bu dünyada, hepimizi mutsuz hissettiren bu dünyada güzel şeylerin olduğunu biraz ön plana çıkarmak niyetiyle hareket ettik ve Edirne'mizde güzel kadınları kadın olmaktan kaynaklı olarak dezavantajlı gibi olma hallerini aşan kadınlarımızı bir rol model olarak toplum önüne çıkarmayı istedik. Yaptıkları meslekler üzerinden tabii ki bunu tercih ettik. Çünkü hepsinin de yaptığı meslekler aslında toplumun geneli tarafından, neredeyse tüm dünya tarafından erkek mesleği olarak nitelendirilen mesleklerdi. Bu alanlara girmiş olmaları kadınların özel bir şey. Çünkü kadın olmaktan dolayı kısıtlanmış olmak, özellikle mesleki anlamda kısıtlanmak ve maddi koşulları özellikle zor olan kadınların belli bir alana hapsedilmesi üzücü bir şey. Onların dezavantajını daha da arttıran bir şey. Fakat bu kadınlar bu çaresizliği aşan kadınlardı. O yüzden etkinliğimizin güzel ve umut vadeden bir etkinlik olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Umarım güzel yerlere ulaşmıştır.
Gayet güzel oldu. Ben de katkı sunmaktan onur duydum.
Sağ olun.
Teşekkür ediyorum onun için de sizlere. Peki hocam, siz Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışıyorsunuz.
Evet.
Çalışmış olduğunuz enstitü özelinde Roman kadınlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu anlamda da düşüncelerinizi alalım.
Tabii. Tabii bu konuda konuşma fırsatı bulmak çok güzel bir şey. Onun için yine bir teşekkür borçluyum size. Roman kadını pek çok dezavantajlılığın bir kesişim noktasında duruyor aslında. Yani her zaman literatürde bahsedilen şey, toplumsal cinsiyet çalışmalarında bahsedilen şey, kadının kadın olmaktan dolayı, kadın olarak dünyaya gelmesinden dolayı dünyanın farklı bölgelerinde farklı nedenlerle dezavantajlı olduğu söylenir. Roman kadınlar sadece kadın oldukları için değil, kadın olmanın yanında roman oldukları için, yoksul oldukları için, dışlanmış oldukları için bazı bölgelerde veya işte eğitimsiz oldukları için, işsiz oldukları için vesaire gibi nedenlerden kaynaklı pek çok dezavantajlı durumun içinde varlık sürdürmeye çalışan, mücadele eden kadınlar. Dolayısıyla belki de bu noktada en çok yardıma, desteğe ihtiyacı olan kadınlar roman kadınları veya roman kadınları gibi yine dezavantajlılığın, çoğul dezavantajlılık durumu içinde hayatlarını sürdüren kadınlar için söyleyebiliriz bunu. Çünkü sadece roman olmaktan kaynaklı değil, Türkiye'mizde de veya dünyanın farklı pek çok yerinde kadınlar farklı dezavantajlı durumların mağduru olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Yoksulluk tabii başta geliyor. Yoksulluğun temel nedeni eğitimsizlik ve iş olanaklarından, istihdama dahil olamamaktan kaynaklanıyor birinci sebebi. Bu anlamda Türkiye'de baktığımızda eğitim ve istihdam alanına dahil olamadığını gördüğümüz en büyük grup aslında roman grubu. Bu anlamda roman kadınlar Türkiye'deki en dezavantajlı gruplar içinde sıralayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki eğitimsizlik sarmalını da kırmak gerekiyor, istihdam sorunlarını ortadan kaldırmak gerekiyor ve daha pek çok sosyal konuda destek sunmamız gerekiyor. Roman kadınları 8 Mart'ta değil, her an anmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Evet, biz de teşekkür ederiz. Tabii roman vatandaşlarımız Edirne'mizde de, Trakya'da, ülkemizin birçok yerinde varlar, yaşıyorlar. Siz de ona özel bir enstitüde çalışıyorsunuz. Evet, o yüzden evet. Bu soruyu da sormak istedim. Açıklamanız için biz de teşekkür ederiz. Hem de konumuz olduğu
olun,
için.
Sağ olun.
Şimdi son olarak tekrar sevgili Hatice hocama döneyim ve kadınlara son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? O mesajı alalım ve programımızı kapatalım hocam.
Evet, tabii ki verilecek mesaj çok fazla. Evet. Mesajları bir araya toplamaya çalışacağım. Tabii ki ilk mesajım hiçbir zaman pes etmesinler. Yani düştüğümüz gibi kalkmayı da biliriz her zaman. Önemli olan bu, hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor. Her zaman önümüze bakmak gerekiyor. Kadınlar erkeklerle mücadele halinde değil, erkekler de kadınlarla mücadele halinde olmasını istiyoruz. Hep birlikte çalışma yaşamında olalım. Hep birlikte çalışalım. Hep birlikte birbirimize destek olalım. Hem ailede, bir ailede kadın çalışıyorsa eşi ona yardım etsin. Değil mi? Bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa hani kadının üzerine düşen yük çok fazla oluyor. Kadının sorumluluğu çok fazla. Kadının yıpranması çok fazla oluyor. Bu da kadının iş yaşamından uzaklaşmasına neden oluyor. Aile hayatına yetemediği zaman işten çıkan kadın orada yüksek oluyor. Ama günümüzün ekonomik koşullarında mecburen kadınlar da çalışmalı. Yani işe küçük ya da büyük demiyorlar. Çalışmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki çalışsın kadınlar. Kadınların çalışması için kreşlerin oranı artmalı, kreş sayısı artmalı, kadınlara bakıcı ücretlerin desteğinin verilmesi, çocukların yakın bir yerde olması, aile hayatının devamı ve çocukların annenin yakında olması da çok önemli kadının iş hayatına devamlılığı açısından. Kadınlar her zaman görünür olmaya çalışsın, hep geri planda kalayım, işte erkekler ön planda olsun ya da ailede de öyle, hep eşimin dediği olsun. Tabii ki hem kadın hem erkek birbirini dinlemeli, anlayış içerisinde olmalı. Yani kesinlikle burada hani biz farklı şekilde anlaşılmamalı, feminist tarz düşünce denir ya, aslında feminizmin altında yatan şey de çok farklı baktığınızda, yanlış anlaşılıyor biraz da. Kadının güçlenmesi demek, yani kadının güçlenmesi de aslında hani günümüzde bu tabir de bence kaldırılacak yavaş yavaş. Kadın neden güçlendirilsin? Kadın zaten güçlü, değil mi? Biz doğduğumuzdan beridir zaten güçlüyüz. En çok badireler atlatan kadınlar.
Kesinlikle.
En zor aşamalardan geçen kadınlar. Nedir? Ömrümüzün sonuna kadar hem çocuklarımıza destek veriyoruz. Biz Türk kadını zaten vefakar cefakarız. Yani Avrupa gibi değiliz. Daha farklı bir yapımız var, kültürel yapımızda. Hem çalışıyoruz, hem üretiyoruz, hem çocuklarımıza bakıyoruz, hem destek oluyoruz. Tabii ki bizim de biraz kıymet verilmeye ihtiyacımız var, değil mi? Görülmeye
evet,
ihtiyacımız var. Yani herkese buradan seslenebilirim. Kadın erkek ayrımı yapmadan, kadınlarımıza da iş olanaklarının sağlanması, erkeklere de aynı şekilde. Ekonomi bu şekilde de güçlenir. Aile yapımız iyi olması için devletimizin daha iyi destekler vermesi. Yine zaman geliyor bazen tabii psikolojik desteğe bile ihtiyaçları oluyor ailelerin. Boşanma oranları da çok arttı biliyorsunuz günümüzde. Doğum oranı çok azaldı. Kadınlar tabii ekonomik nedenlerle, erkekler de öyle geç evleniyorlar. İşte işe giremiyorlar ya da çocuk sahibi olmak için kendilerini hazır hissedemiyorlar. Geçinememe sonucunda doğum oranları da azalıyor. Yani bakabileceği kadar herkes çocuk yapmak istiyor. Ve böyle bir dünyaya da çocuk getirmek gibi düşünceyi artık yeni gençlerimiz de düşünmek istemiyorlar. Evet. Sizler de biliyorsunuz. Evet. O yüzden bu toplumsal yapıda ciddi değişiklikleri başlatmamız gerekiyor ki adımlar atılmalı ki tabii ki aile yılındayız. Doğum oranı sayımız da azalmasın değil mi? Hani aile yapımız devam etsin, ailelerimiz güzelleşsin. Aile yapısı çok önemli çünkü kültürün, ailenin, toplumun ayakta tutan kesim ailedir. Bunu da devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii bunun için de tüm koşulların kadınlar için de, özellikle kadınlar için de sağlanması önem arz ediyor. Buradan politika yapıcılara da seslenmek istiyorum. Çok önemli bir konu olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde aile yılında önemli adımlar atılmalı bu konuyla ilgili.
Umuyoruz ki sesiniz gerekli yerlere ulaşır. Gerekli düzenlemeler, gerekli çalışmalar el birliğiyle yapılır. Kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğu daha güzel bir dünyaya, daha güzel bir evet. Türkiye'ye kavuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Teşekkür ediyoruz.
Kıymetli dinleyiciler, İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri başlıklı etkinliği düzenleyen Trakya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileriyle bir program gerçekleştirdik. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda TÜKÇAM Müdürü Profesör Doktor Hatice Kahyaoğlu Süt hocamıza teşekkür ediyoruz geldiği için.
Ben de çok teşekkür ederim.
Yine Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Tülay Tekin Yılmaz hocamıza, ki o da aynı zamanda TÜKÇAM Yönetim Kurulu üyesi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun.
Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere.